Ayrım 23, Otel, Arthur Hailey, sayfa 206. 6. Bölüm. Croydon düşesi polisin bildiği herhangi bir değişiklik var mı ortalıkta diye sordu. Saat sabahın 11'ine yaklaşıyordu. Kral dairesinin gizliliği içinde düşes ve kocası bir kez daha otelin dedektifiyle karşı karşıya gelmişlerdi. O Gilvey'nin şişko gövdesi oturduğu kumaştan yapılma iskemleden taşıyordu. Harekete gelince iskemle itiraz edercesine gıcırdadı. Dairenin geniş ve güneş ışınlarıyla aydınlanmış salonunda oturuyorlardı. Kapılar kapalıydı. Bir gün önceki gibi düşes, sekreter ve hizmetçiyi uydurduğu işleri gördürmek bahanesiyle otelden uzaklaştırmıştı. O Gilvey cevap vermeden önce düşündü. Bir sürü yeri aradılar ama arabayı bulamadıklarını biliyorlar. Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla şehrin dışını ve dış mahallelerini ellerindeki adamlarla taradılar. Daha bakacak bir sürü yer var ama sanıyorum yarından sonra daha yakınları araştırmayı başlayacaklar. Croydon'larla Ogilvy arasındaki ilişkide dünden bu yana pek az değişiklik olmuştu. Daha önce birbirlerine düşmandılar. Şimdi ise hala kararsız olmalarına rağmen kesinleşmeyen bir birliğe doğru adım atarcasına suç ortağı durumuna girmişlerdi. "Düşes, o kadar az vaktimiz varsa neden bunu harcayalım?" dedi. Otel dedektifinin kötü bakışlı gözleri sertleşti. "Ne demek istiyorsunuz? Otomobili gün ışığına mı çıkarayım? Belki de Kanal Caddesi'ne park etmemi bekliyorsunuz." Croydon dükü beklenmedik bir şekilde ilk kez ağzını açtı. "Karım epeyce üzüntü çekti. Ona kaba davranmanızın gereği yok." O Gilvey'nin yüzündeki düşünceli ve kuşkulu ifade bu sözleri duyunca da değişmedi. Ceketinin cebinden bir yaprak sigarası çıkardı, şöyle bir baktı, sonra da hemen yerine koydu. "Bana öyle geliyor ki hepimiz epey üzüntü çektik. İşler bitene kadar çekeceğiz ya."
Düşes sabırsızlıkla, "Önemi yok. Olan bitenle daha çok ilgileniyorum. Polis Jaguar marka bir otomobilin peşine düştü mü acaba?" diye sordu.
Adam birkaç gerdanlı koca kafasını yavaşça iki yana salladı. "Öğrenirlerse çabuk duyarız. Dediğim gibi sizinki yabancı bir araba. Onun için bunu tespit etmek birkaç gün sürer."
"Hiç ilgilerinden bir şey getirir gibi halleri yok mu? Birkaç gün çalışıp da ele bir şey geçmeyince insanlar konuyla ilgilerini yitirirler de ondan sordum."
"Siz deli misiniz?" Şişkonun sesinde büyük bir şaşkınlık vardı. "Sabah gazetesini okudunuz mu?"
Düşes, "Evet" dedi, "gördüm. Sorum da bir çeşit hayalden başka bir şey olmasa gerek."
O Gilvey açıkladı, "Hiçbir şey değişmedi. Bir değişiklik varsa o da polisin bu iş üstünde daha da sıkı çalıştığıdır. Kazayı yapıp kaçan otomobil hikayesinden sonra bir sürü söylenti dolaşmaya başladı. Aynasızlar da tepeden başlayarak durumlarında bir sarsıntı olacağını biliyorlar. Belediye başkanı olayla çok ilgili. İşin içine şimdi siyaset de karıştı."
"Demek otomobili şehirden çıkarmak büsbütün zorlaştı."
"Böyle diyebiliriz Düşes. Durumu izleyen her aynasız aradığı arabayı, yani sizin arabanızı bulduğu takdirde bir saat içinde terfi edeceğini çok iyi biliyor. Gözlerini dört açtılar. Dolayısıyla da işler iyice çatallaştı."
Bir sessizlik oldu. İçerideki tek ses o Gilvey'nin hızlı hızlı solumasıydı. Bir sonraki sorunun ne olacağı belliydi ama bunu sormaya kimse yanaşmıyordu. Sanki cevabı teslim olma ya da umutların azalması anlamına gelecekmiş gibi. Sonunda Croydon düşesi, "Ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Arabayı ne zaman kuzeye götüreceksiniz?" diye sordu. O Gilvey cevap verdi, "Bu gece. Onun için sizleri görmeye geldim ya." Dük'ün soluğunu verdiği duyuldu. Düşes sordu, "Nasıl çıkacaksınız? Demek istiyorum ki kimseye görünmeden nasıl çıkacaksınız?"
"Henüz herhangi bir şeyi garantilemiş değilim ama bazı şeyler düşündüm."
"Anlatsanıza."
"Sanıyorum hareket etmek için en iyi saat birdir."
"Sabaha karşı bir mi?"
O Gilvey başıyla evetledi. "O sıra pek hareket olmaz, trafik azdır ama pek de az değil hani."
"Yine de görülme tehlikesi var demek."
"Her an görülebilirim. İşi taliye bırakmamız gerekiyor."
"New Orleans'dan çıkarsanız saat kaça kadar yol alabilirsiniz?"
Belki 6'ya kadar, o saatte de diyelim Mississippi'de olurum. Ama Macon çevresinde olmam ihtimali daha kuvvetli.
Düşes itiraz et ama Macon o kadar uzak bir yer değil. Sadece Mississippi'ye yarı yol. Chicago'ya gidecek yolun 1/4 bile sayılmaz.
Şişko iskemlesinde kımıldandı. İskemle bu ağırlık altında gene itiraz edercesine gıcırdadı.
Hızlı gitmemi ve bir takım kuralları hiçe saymamı mı istiyorsunuz? Belki ceza kesmeye meraklı birkaç aynasızı peşime takmalıyım ha?
Yok canım, benim tek düşüncem otomobili New Orleans'tan mümkün olduğu kadar uzaklaştırabilmek. Gündüzleri ne yapacaksınız?
Arabayı bir kenara çekeceğim, gizleneceğim. Mississippi'de bir sürü yer var.
Sonra?
Ortalık kararır kararmaz hemen harekete geçip Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana'ya doğru yoluma devam edeceğim.
Ne zaman gerçekten güvenlik içinde olacaksınız?
Indiana'ya gittiğim zaman sanıyorum.
Cuma günü mü Indiana'da duracaksınız?
Sanıyorum.
Demek Chicago'ya cumartesi günü varacaksınız öyle mi?
Cumartesi sabahı.
Düşes peki dedi, kocam ve ben cuma gecesi Chicago'ya uçakla hareket edeceğiz. Drake Oteli'nde kalacak ve sizden haber bekleyeceğiz.
Dük Ogilvy'nin gözlerinden kaçınarak ellerine bakıyordu.
Otelin dedektifi kuru kuru haber alacaksınız hiç kuşkusuz dedi.
Bir şeye ihtiyacınız var mı?
Garaja girmek için bana bir izin kağıdı vermeniz gerekiyor. Böyle bir kağıda ihtiyacım olabilir. İçine de arabayı alabileceğimi yazarsınız.
Düşes yerinden kalkarak yazı masasına doğru yürüdü. Şimdi yazacağım.
Aceleyle bir şeyler yazıp az sonra elinde otelin başlıklı kağıtlarından biriyle döndü. Kağıdı katlamıştı da.
Bu işinizi görür sanıyorum.
Ogilvy kağıda bakmadan iç ceplerinden birine koydu. Gözlerini Düşes'in yüzünden ayırmıyordu.
Garip bir sessizlik oldu. Kadın kararsızlıkla,
''Bu istediğiniz şey değil miydi?''
Croydon dükü sertçe ayağa kalkarak yürüdü. Arkası onlara dönük sinirli sinirli ''Para istiyor, para'' dedi.
Ogilvy'nin şişko suratında yılışık bir gülümseme belirdi.
''Tamam ya Düşes, daha önce konuştuğumuz gibi şimdi 10.000 kağıt. Cumartesi günü Chicago'da 15.000 daha.''
Düşes yüzüklü parmaklarını şaşkınlıkla şakaklarına kaldırdı.
Nasıl oldu bilmiyorum ama unuttum. O kadar çok şey oldu ki aklımdan çıktı gitti.
Boş verin canım, ben hatırlardım nasılsa.
Bugün öğleden sonra verebileceğiz. Bankada bir takım işlemlerin yapılması gerekiyor.
Şişko nakit olacak dedi. Hem de 20'likten büyük para değil. Hepsi de eski olsun ha.
Kadın sertçe adama baktı.
Niçin?
Böylelikle iz bulunmaz da ondan.
Bize güvenmiyor musunuz?
Adam başını salladı. Böyle durumlarda kimseye güvenmemek en akıllıca hareket olur.
Peki biz neden size güvenelim?
15.000 kağıt daha sonra beni bekliyor ya.
Garip tiz sesinde bir sabırsızlık belirmeye başlamıştı.
Hem unutmayın, o da nakit olacak ha. Sonra bankaların cumartesi günü kapalı olduklarını da aklınızdan çıkarmayın.
Düşes peki Chicago'da size parayı veremedik diyelim ne olur diye sordu.
Adamın suratında ne gülümseme ne de gülümseme benzeri bir şey kalmıştı.
Ogilvy bunu söylediğinize sevindim. Hiç olmasa birbirimizi anlamış olduk dedi.
Anlıyor gibiyim ama biraz daha açıklasanız iyi olur.
Chicago'da olacak şudur Düşes, sizin bilmediğiniz bir yere arabayı gizleyeceğim. Otele gelip 15.000 papeli alacağım. Ancak bundan sonra arabanın nerede olduğunu öğrenecek ve anahtarını alacaksınız, tamam mı?
Ama soruma cevap vermediniz.
Ona da geleceğim. Adamın domuzunkine benzeyen gözleri parlıyordu. Bir aksilik çıkarsa, ne bileyim siz, para yok, unuttuk, bugün de bankalar kapalı falan derseniz, hemen aynasızlara bir işaret çakıveririm, hem de Chicago'dan ha.
Sizin de bir açıklama yapmanız gerekir o zaman. Örneğin arabayı kuzeye nasıl götürdüğünüzü açıklamak gibi.
Bunda gizlenecek bir yan olamaz. Üstümde birkaç yüz dolar bulunduracağım. Bana arabayı kuzeye götürmek için bu kadar para verdiğinizi söylerim. Yol çok uzun olduğu için Dük'le ikinizin Chicago'ya uçakla gitmek istediğinizi de eklerim. Chicago'ya varınca da arabaya iyice bir baktırır, onarımını yaptırırım. Her şeyi iyice düşünmüşüm değil mi? Ya işte böyle, geniş omuzlarını silkti.
Croydon düşesi adamı ikna etmek istercesine, pazarlığımızın bize düşen bölümünü yerine getirmemek niyetinde değiliz. Ama dediğiniz gibi birbirimizi anladığımızdan emin olmak isterim dedi.
O gelvi başıyla evetledi. Sanıyorum birbirimizi anladık.
Düşes, 5'te gene gelin, para hazır olacak dedi.
O gelvi gittikten sonra Croydon dükü odaya karşı tek başına oturmaktan vazgeçerek ayağa kalktı. Büfenin üstündeki tepsinin içinde bardaklar ve bir gece öncesinden bu yana ikinci kez doldurulan birkaç şişe vardı. Adam bardağa skoç viskisi ve soda koyduktan sonra bunu bir dikişte içti.
Düşes ekşi ekşi, bakıyorum gene erkenden başladın dedi.
Dük temizliyor dedikten sonra bir içki daha doldurdu. Ama bu kez içkisini daha yavaş içti. Bu adamla aynı odada bulunmak bende pislenmişim gibi bir duygu uyandırıyor.
Karısı adamın senden daha az titiz olduğu belli dedi. Yoksa sarhoş bir çocuk katiliyle aynı odada bulunmaya karşı çıkabilirdi.
Dük'ün yüzü bembeyaz oldu. İçkisini masanın üstüne koyarken elleri titriyordu. ''Fazla ileri gidiyorsun kızım.''
Kadın ekledi. ''Üstelik de kaçak bir katil.''
''Tanrım, yemin ediyorum elimden kurtulamazsın.'' Adam deli gibi öfkelenmişti, bağırıyordu. Bir an karşısındakine vuracakmış gibi yumruklarını sıktı. ''Sen yaptın. Sen kaçmamızı ve geri dönmemizi istedin. Sen isteyince ben de sözünü dinledim. Olan olmuştur, geri dönmenin hiçbir faydası yok demiştin.'' Dün bile polise gitmeye hazırdın, buna da karşı çıktın. Şimdi karşımıza bu iş çıktı. Miskin herif en son kuruşumuza kadar bizi soyacak.
Sesi kısıldı, düşes sordu. İstelik haykırışının sonu geldi mi?
Adamdan cevap çıkmayınca devam etti.
O durumda kandırılmaktan başka şey aramadığını sana hatırlatabilir miyim? Başka türlüsünü yapmak isteseydin benim hiçbir fikrim ve düşüncem senin üstünde etkili olamazdı. Miskinliğe gelince galiba asıl sen öylesin. Çünkü adamla yapılması gereken ne varsa bana bıraktın ve bir yana çekildin.
Kocası iç geçirdi. Seninle tartışmamam gerekirdi. Biliyordum neler söyleyeceğini. Özür dilerim.
Kadın umursamazlıkla, eğer zihnini açmak için tartışma gerekiyorsa buna karşı çıkman dedi.
Dük içkisini yine eline almıştı. Bardağı parmakları arasında çevirerek oyalanıyordu. Garip bir şey ama ne kadar kötü olursa olsun olan bitenin bizi bir araya getirdiğini düşünmüştüm bir an için.
Adamın sözleri o kadar açık bir çağrı anlamını taşıyordu ki kadın bir an kararsızlıktan durdu.
Düşes içinde Ogilvy ile yapılan konuşma küçültücü ve yorucu olmuştu. İçten içe bir anlık sükunet arıyordu.
Ama tersine düşesin gözünde uzlaşma çok uzaklarda kalmış bir şeydi. Cevap verdi.
Böyle bir şey olduysa bile benim haberim yok.
Sonra da daha sıkıcı bir sesle, her neyse, şimdi duygululuğa ayıracak vaktimiz yok dedi.
Doğru. Karısının sözleri bir işaretmiş gibi.
Dük elindeki içkiyi bir yudumda bitirerek bir bardak daha doldurdu. Kadın acı acı, ayık kalmanı hatırlatmam gerekiyor. Kuşkusuz banka işiyle gene ben ilgileneceğim. Ama senin imzalaman gereken kağıtlar olabilir dedi.
7. Bölüm. Warren Trent'in kendi kendine çıkardığı halletmesi gereken iki işi vardı. İkisi de hiç hoş değildi doğrusu. Birincisi, bir gece önce Curtis O'Keefe'in suçlamasıyla Tom Earlshore'un karşısına çıkmaktı. O'Keefe seni soyup soğana çeviriyor demişti. Sonra da işlerin görünüşüne bakılırsa bu durum uzun süredir devam ediyor diye eklemişti. Söz verdiği gibi O'Keefe suçlamasını belgelerle ispatlamıştı. Sabah saat 10'dan az sonra kendini O'Keefe otellerinden Sean Hall olarak tanıtan bir genç adam gelmiş ve içinde incelemeler sonucu çıkarılan ayrıntılı bilgiler, tarihler bulunan bir raporu Warren Trent'e vermişti. Warren Trent'in 15. kattaki dairesine doğrudan doğruya gelen genç adamın yaptığı işten sıkıntı ve utanç duyuyormuş gibi bir hali vardı. Otel sahibi adama teşekkür etmiş, 7 sayfalık raporu okumak için oturmuştu.
Okumaya başlarken adamın ruh hali acımasızlıkla doluydu. Okudukça bu duygusu daha da arttı. Araştırıcının ortaya çıkardıkları arasında Tom Earlshore gibi özel dost saydığı, çok güvendiği kadın ve erkek işçileri tarafından iyice aldatılmıştı. Bu durum açık seçik aynı zamanda Warren Trent için çok üzücüydü. Otelde elindeki belgelerde yazılı olandan daha geniş bir yağmacılığın yapıldığı da su götürmeyecek şekilde kesindi. Daktilo makinesiyle yazılmış sayfaları dikkatle katlayarak ceketinin iç cebine yerleştirdi. Kendini bırakırsa delicesine öfkeleneceğini ve güvenini kötüye kullananların hepsini birer birer sergileyip cezalandıracağını biliyordu. Bunu yaparken hüzünlü bir tatmin duygusu bile hissedebilirdi. Ama şimdilerde aşırı kızgınlık içini kurutan bir duyguydu. Bizzat Tom Earlshore'la yüzleşecekti ama başkalarıyla değil. Warren Trent raporun bir tek iyi yanı olduğunu düşündü. O da üstünden sorumluluk duygusunu kaldırmasıydı. Dün geceye kadar St. Gregory hakkındaki düşüncelerinin büyük bir bölümü otelde çalışanlara borçlu olduğu bir bağlılıkla şartlanmıştı. Ama şimdi kendisine karşı olan hareketin açıklanmasıyla bu duygudan kurtulmuştu. Bunun etkisiyle daha önceden kaçtığı bir ihtimali göz önüne alıyordu. Trent otelde kontrolü elden bırakmak istemiyordu artık. Şimdi bile işlerin görünüşü çok tatsızdı. Bu nedenle atması gereken iki adımdan daha az sıkıcı olanını seçmiş ve ilkin Tom Earlshore'u görmeye karar vermişti. Pontalba salonu otelin birinci katındaydı. Girişten buraya üstü deri ve bronzla süslü, iki yana açılıp kapanabilen çift kapıyı da geçiliyordu. İçeride üstü halıyla kaplı üç basamakla masalar, rahat koltuklar ve kulübemsi ufak kapalı yerlerle döşeli L şeklinde bir salon vardı. Çoğu kokteyl salonlarının tersine Pontalba çok iyi aydınlatılmıştı. Böylece salonun devamlı müşterileri hem birbirlerini hem de L'nin birleşim yerine kadar uzanan barı görebiliyorlardı. Barın önüne tek başına içki içmeye gelenler için içi şişirilmiş yüksek bar tabureleri konulmuştu. Bunlara oturanlar istedikleri zaman salonu görebilmek için taburelerini arkaya çevirebilirlerdi. Warren Trent giriş salonundan bara geçtiği zaman saat 12'ye 25 vardı. Salon sessizdi. İçerideki ufak kulübelerden birinde bir oğlan bir kız, yakınlardaki bir masada da ceket yakalarında kongre rozeti olan iki adam oturuyordu. 15 dakikaya kadar öğle yemeğinden önce bir şeyler içmek isteyenler salonu doldurmaya başlarlardı. Dolayısıyla da biriyle sakin konuşma olanağı kalmayacaktı. Otel sahibi yapmaya geldiği şey için 10 dakikanın yeterli olduğunu düşündü. Onu gören bir garson hemen koşarak geldi ama Trent garsonu bir el hareketiyle savdı. Warren Trent, Tom Earlshore'un barın ardında sırtı salona dönük hesap makinesinin üstüne yaydığı ufak bir resimli gazeteyi dikkatle okuduğunu gördü. Sertçe bara yürüyerek taburelerden birine oturdu. Şimdi yaşlı barmenin bir at yarışı listesini gözden geçirmekte olduğunu gördü. Sordu, benim paramı böyle mi kullanıyorsun? Earlshore birden fırıldak gibi dönerek baktı, yüz ifadesinden çok şaşırdığı belliydi. Sonra taburede oturanı tanıyınca ifadesi açık bir sevince döndü. Aman Mr. Trent, insanı korkutuyorsunuz. Tom Earlshore ustalıkla at yarışları listesini katladı ve pantolonunun arka cebine koydu. Yuvarlak kel kafasının alt kısımlarında Noel Baba'nınkine benzeyen bir sıra beyaz saçı vardı. Çizgili yüzünün derisi de gülünce kırış kırış oluyordu. Warren Trent daha önce bunun çok sevimli bir gülüş olduğunu fark etmemesinin nedenini düşündü.
Mr. Trent, sizi uzun zamandır burada görmüyoruz. Hatta çok uzun bir zamandır.
Bundan yakınıyor musun?
Earlshore kararsızlıkla durdu.
Hayır.
Yalnız başına kalmanın sana bir takım fırsatlar yaratacağını düşünmeliydim.
Barmenin yüzünden bir kuşku gölgesi gelip geçti. Kendi kendini inandırmak istercesine güldü.
Her zaman bu şakadan hoşlanırsınız Mr. Trent.
Ha, buraya gelmişken size bir şey göstermek isterdim. Hep bir onuza gelmek istiyorum ama nedense bir türlü olmuyor. Şorbanın altında bir çekmece açarak içinden bir zarf çekti. Zarfın içinden de renkli bir fotoğraf çıkardı.
Bu üçüncü torunum Derek'in resimlerinden biri. Ne de sağlıklı ve canlı bir köpek değil mi? Annesi gibi. Siz o zamanlar kızımı tedavi ettirmeseydiniz ne yapardık bilmem. Ethel de benim kızım, hatırlarsınız herhalde, hep sizi sorar. Evdekilerin hepsi gibi her zaman size en candan selamlarını yollar.
Fotoğrafı barın üstüne koydu. Warren Trent resmi elini aldı, bakmadan barın üstüne koydu.
Tom Earlshore huzursuzlanmıştı, sordu.
Bir şey mi var Mr. Trent?
Karşısındakinden cevap çıkmayınca size bir içki hazırlayayım mı diye sordu.
Trent teklifi geri çevirecekti ama fikrini değiştirdi.
Bir Ramos Gin Fizz yap bakalım.
Başüstüne efendim, hemen şimdi.
Tom Earlshore içkiyi hazırlamak için gerekli malzemeyi çabucak toparladı. İşini yaparken Earlshore'u seyretmek her zaman bir zevkti.
Geçmişte Warren Trent ara sıra konuklarını dairesinde ağırlarken Tom'u da çağırır ve içkilerini ona hazırlatırdı. Bunun nedenlerinden biri adamın barmenliğinin hazırladığı içkilerin niteliğine eşit bir gösteri olmasıydı. Hareketleri zaman kazanmak için çabuk ve düzenliydi. Bir hokkabaz gibi eli çabuktu. Şimdi bir kez daha ustalığını deniyordu. Sonunda gösterişli bir hareketle içkiyi otel sahibinin önüne koydu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 215.